Merhabalar, Grand Slam Podcast'e hoş geldiniz. Alıştığınız üzere ben Asım ve yanımda da Arda ve bir de misafirimiz var. Iceman Turkey olarak bildiğiniz Ege var. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Nasılsın Ege?
Bulduk. İyidir sizden.
Allah'a şükür. Arda sen de hoş geldin. Buralarda bir yerdesin herhalde.
Evet, çay içiyorum.
Afiyet olsun. 10 hafta 10 takım konseptinin 3. takımındayız. Bugün Alfa Romeo Sauber'i konuşacağız. Bu sezon Ericsson ve Leclerc ile yarıştılar ve 8. tamamladılar. 2017'ye nazaran Alfa Romeo'nun desteğini alarak çok daha iyi bir performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Bu yıl da iki ismini de değiştirerek Raikkonen ve Giovinazzi ile yarışacaklar. Bu iki pilotun da ilk yarışı olmayacak. Raikkonen'in Formula 1'e başladığı takım zaten Sauber. Giovinazzi de Wehrlein'in sakatlığı boyunca 2017'de iki yarışa çıkmıştı. Peki Ege senle başlayalım. Sauber'in 2018'deki performansını nasıl değerlendiriyorsun?
Yani turbo hibrit çağında aslında ilk senelerde pek performans gösteremediler. Direkt turbo hibrit çağında 0 puanla 10. olmuşlar. Sutil ve Gutierrez'le yarışıp. Ama bu sene Alfa Romeo'nun desteğiyle daha iyi işler yaptılar. Leclerc'in üst düzey performansı vardı. Son 3 yarışta zaten 7. oldu. Yani ben iyi şeyler bekliyorum Sauber'den önümüzdeki senelerde. En azından bu 2 sene için.
Evet Arda sen ne düşünüyorsun?
Ya Ege'nin de dediği gibi önce bir turbo hibrit çağda nasıl başladıklarına bir bakmak lazım. Sauber 2014 sezonunda yani turbo hibrit çağın ilk senesinde sadece 0 puan almış. Yani bildiğiniz puan alamamış daha doğru bir tabirle. 2015 sezonunda 36 puan almışlar ve sanki bir toparlanma evresine girer gibi olmuşlar. Ama 2016'da 2, 2017'de ise sadece 5 puanları var. Wehrlein'li ve Ericsson'lu sezonda. 2018'de dediğimiz gibi Alfa Romeo'nun Sauber'e sponsor olmasıyla beraber hem takımın bütçesi arttı hem çalışan sayısı arttı ve bu sayede bu Leclerc gibi yetenekli bir pilotların da olması sayesinde takımın puanlarına yansıdı. Bu sene 48 puanla 8. olarak tamamlamışlar. Hani sıralamaya baktığımız zaman çok da iyi değil ama Sauber'in yıllardan beridir süre gelen performansını düşündüğümüz zaman gerçekten ileriye doğru atılmış iyi bir adım olduğunu görüyoruz. Alfa Romeo'nun bu sene desteğini arttıracağı söyleniyor 2019 sezonunda. Raikkonen ve Giovinazzi gibi iki tane yetenekli pilotla yarışacaklar. Dolayısıyla 2018 sezonundan daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Bu sene biz Sauber'i çok sık konuştuk. Hani geçtiğimiz senelerde Sauber arka sıraların sıradan bir takımı iken 2007-2008 sezondan yani Kubisalı dönemden beri ses getirememişken bu sene biz manşetlerde bile gördük Sauber'i. Hani Azerbaycan'da Leclerc'in 6. oluşu ki son 3 yarışı 7. tamamlaması. Yine Rusya'da 7. bitirişi ve toplamda bu sene 10 tane yarışta puan alması Çaylak Leclerc'in de sayesinde bu sene Sauber'i gerçekten de popüler takımlar arasında çıkardı. 2019 sezonu için yaptığı hamleler de hem Raikkonen hamlesi hem Giovinazzi hamlesi yine bütün okların Sauber'in üzerine dönmesine sebep oldu. Dediğim gibi ben bu seneki performanslarını iç açıcı buluyorum. Geçen seneleri düşündüğümüz zaman gayet iyiydiler. Ki görünüm olarak araçları bana göre McLaren'den sonraki en güzel araçtı. 2019'da dediğim gibi iyi şeyler bekliyorum. Bu sezon gayet iyi bir sezonda Sauber açısından. Bize Leclerc gibi bir yeteneği kazandırdı Sauber bu sene.
Peki.
Seneye bakalım neler yapacaklarını göreceğiz.
Evet. Lansmanı da 2017'de 2017'nin sonunda açıklamışlardı galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hani normalde Şubat'ta yapılır ya lansman araçların.
Ben
Evet,
hatırlamıyorum.
bu bilgi yok sanırım sizde. Tamam. Ben de birazcık bir şeyler söyleyeyim. Leclerc gibi bir yetenek takıma katıldığı zaman işte tecrübeli bir pilot olarak sayabiliriz Ericsson'u. 5. yıl Formula 1'de. Büyük bir üstünlük kurdu. Sıralama turlarında zaten perişan etti. Yarış performansında da çok üstün olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen Frédéric Vasseur takım patronu Ericsson'dan memnun olduğunu belirtti. Ve seçim yaparken de 2019 kadrosunun seçimini yaparken de biraz zorlandığını dile getirdi. Bununla ilgili Ericsson'un performansı ile ilgili Leclerc'le bir kıyaslama yapmanızı isteyeyim sizden. Ege.
Ya bence çok kıyaslanacak bir durum yok. Yani sizce de öyle değil mi?
Belki para getiriyor olabilir Ericsson. Çok emin değilim o sponsorluk olaylarından ama eğer para getiriyorsa
Bilmiyorum
İsveç'ten
ama
sponsorluk falan.
geçmiş yıllara da baktığımızda yani Ericsson'u gelen herkes yenmiş. Felipe Nasr, Wehrlein ve Leclerc olmak üzere.
başarısız bir performans olduğunu söylüyorsun. Peki,
Evet, bence öyle yani.
birçok insan muhtemelen böyle düşünüyordur ama Vasseur'ün açıklaması biraz ilginç. Arda, sen de bir kıyaslama yap.
Yani şimdi Vasseur'ün açıklamalarını dikkate aldığımız zaman birkaç yıldan beridir Formula 1'de yarışan ve en azından 3 sezondur, yanılmıyorsam 3 sezondur Sauber'de, yanılıyor da olabilirim, yarışan bir pilot için 9 puan,
4.
4 yıldır değil mi? Evet.
Hı.
4 yıldır Sauber'de yarışan bir pilot için aldığı 9 puana bizim beklentilerimizin üzerindeydi diye lanse ediyorsan, hani zaten burada pilotun utanması gerekir. Hani kendine bir pay çıkarması gerekir. Yani cidden ben 9 puan toplayabildim sadece ve bu benden beklentilerinin üstü müydü diye. Yani Vasseur burada bence biraz ironi de yapıyor olabilir. Çünkü gerçekten de 4 yıldan beridir takımda yarışan ve nispeten hani Formula 1 tecrübesi olan bir pilottan beklenti yalnızca 9 puansa, yani Ericsson'un da burada şapkasını önüne koyup bir düşünmesi gerekir. Ben Vasseur'ün burada büyük bir ironi yaptığını düşünüyorum. Herhalde beklentisi bu kadar düşük değildir Ericsson'dan. Ege'nin söylediği gibi bir para getirisi olabilir Ericsson. Yani sonuçta yılların pilotu. Mutlaka sponsorları vardır. Yani çok dediğim gibi derin bildiğim şeyler değil bunlar benim. Hani mesela Kubica olunca nasıl oturdu o koltuğa biliyoruz. Ama Ericsson olduğu zaman maalesef çok fazla bilgimiz olmuyor. Dediğim gibi ben çok talihsiz görüyorum bu açıklamayı.
Ki bence de çok beklentisi yokmuş ki gönderdi yani Ericsson'u.
Yani.
Evet. 2019'da takımın yedek pilotu olarak devam edecek. Bir yanda IndyCar'da yarışacak. Ama takımın yedek pilotu konumunda da bulunuyor.
Alonso
Efendim?
alıştırıyor. Alonso alıştırıyor hep bunları indikarlara bir yerlere.
Evet. Ya Alonso kazanmayı oynuyor en azından.
Hatta marka elçisi mi ne yaptıklarını söylemişti galiba
Evet,
Ericsson'a.
evet.
Peki, konuşmak istediğim bir konu var. Bu takımların artık neredeyse altyapı takımına dönüşmesi. Mesela işte Toro Rosso zaten yıllardır Red Bull'un alt takımı. Şimdi de işte Sauber bir nevi Ferrari'nin alt takımı gibi oldu. İşte Williams Mercedes'in pilotlarını yarıştırıyor. Bununla ilgili konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Özellikle işte Alfa Romeo'nun sponsorluğuyla birlikte Arda da iyi bilir. Alfa Romeo ile Ferrari'nin hani aynı şirket, aynı çatı altında bir marka olduklarını. Bununla ilgili yorumunuz var mı? Yani bu pilotlar yetenekli pilotlar. Leclerc, Giovinazzi, Wehrlein ama büyük takımların böyle sanki kiralık yollama gibi futboldan örnek verecek olursak kendini geliştirsinler diye bu takımlarda yarıştırmalarına sıcak bakıyor musunuz?
Ya şimdi her şeye bir bedeli var baktığımız zaman. Hani şu gün Haas mesela, bu biraz eleştiriye açık bir konu ama hani Haas bugün Ferrari'yi pit yolunda kendilerine yapılan bir yanlıştan dolayı şikayet eder mi? Bence edemez. Neden edemez? Çünkü motoru Ferrari'den alıyorlar. Ya şimdi motoru verdiğin zaman açıkçası üstün konuma dönüşüyorsun zaten. Alfa Romeo'ya baktığımız zaman Alfa Romeo zaten Fiat'ın bir markası. Ferrari de Fiat'ın bir markası. Yani aynı şirkete bağlı markalar bunlar. Yani dolayısıyla Alfa Romeo'nun Sauber'in baş sponsoru olmasıyla beraber, bizzat ismini de vermesiyle beraber zaten Ferrari hegemonyasında olduğunu söyleyebileceğimiz Sauber'in daha da Ferrari hegemonyasına girdiğini gördük. Dolayısıyla hani B takımına dönüşmesini ben bir Red Bull fanı olarak çok da şey yapmıyorum, yatsımıyorum. Neticede bizden Toro Rosso'yu bu şekilde kullanan bir takımız. Ferrari'ye fayda getirir mi? Getirecektir uzun dönemde. Yani Ferrari de ileride Sauber 2. Sauber büyük bir marka. Hani bu durumlara düşer mi bilmiyorum ama hani Sauber'i deneme tahtası olarak kullanırsa Ferrari çok daha ileriye taşıyacaktır kendisini. Ama tabii buna etik açıdan bakarsak hani biz 2008'de, 2009'da hani Toro Rosso'nun, 2008'de Toro Rosso'nun yani küçük bir takımın yarış kazandığını görmüş insanlarız. Bu şekilde olursa yalnızca Formula 1 yine 3 büyük takımın tekeline girmiş olacak. Şu an zaten öyle de daha da bu belirginleşmiş olacak. Hani Formula 1'in sadece Ferrari, Red Bull ve Mercedes'ten ibaret olmasını kim ister bilmiyorum. Ama Ferrari açısından bakacak olursak yani Alfa Romeo'nun B takım mantalitesine bürünmesi Ferrari'nin işine yarayacaktır. Etik açıdan bakacak olursak hani seyir zevkini ben arttıracağını düşünmüyorum.
Evet, buna ilgili mesela bazı söylentiler de çıkmıştı. Hatırlayacaksan Monaco'da Hamilton'ın o konu bir geçişi vardı. Hatırlıyor musun? Mesela Force India'ya orada işte emir aldı gibi ithamlarda
India bir şey geldi.
bulunulmuştu.
Ya,
Ha, şimdi
evet. India da Mercedes'i şikayet edemez. Çünkü hani aynı şekilde
Tam aynı şey, aynı
onlar
mantık, evet.
aynı mantık, aynen.
Ya bu bence pek olumlu bir şey değil gelecek açısından.
Ya takımlar yani, açısından oğlum. Spor açısından
genç,
bence.
Genç pilot yetiştirme konusunda bence gayet başarılı bir bakış açısı ama yarış zevkini cidden öldürüyor yani.
Evet ama hani bu genç pilotlar koltuk bulurlar diye düşünüyorum ben zaten. Böyle bir takımın himayesi altında gelmelerine çok fazla ihtiyaç duyduklarını düşünmüyorum.
Yani bence de öyle.
Şöyle bir şey var. Geçtiğimiz senelerde bizim genç olarak lanse ettiğimiz pilotlar 26-27 yaşındaydı biliyorsun. Çünkü hani genç yetenek dediğimiz zaman hani Verstappen 21 yaşında ki bir Verstappen'i biz 18 yaşında da seyrettik Toro Rosso'da.
Evet.
Hani şimdi bu B takımlar yani B takım diye lanse edeceğim ya da Formula 1'in Anadolu takımları diye lanse edeceğim en basit tabirle. Şimdi Formula 1'in Anadolu takımlarının büyük takımların himayesine girmesiyle birlikte biz genç yetenekleri Formula 1'de daha çok görmeye başladık. Bu da bir gerçek bir bakıma. Eskiden bu takımlar bağımsız olarak kendilerine hareket ederlerken nispeten tecrübeli pilotlara şans veriyorlardı. Hani genç pilotlar açısından bunun olumlu bir tarafı olduğu evet Ege'nin de dediği gibi açık. Ama Formula 1 artık ruhunu kaybetmeye başladı diyebiliriz. Hani genç pilotların gelişme alanına döndü diyebiliriz. Hani Formula 1 bizim bildiğimiz haliyle gerçekten dünyanın en yetenekli. Sonuçta 20 tane, 22 tane var senden. Her sezon değişiyor sayıları. Hani bu sezonu baz alırsak 20 tane var sadece dünya üzerinde Formula 1 pilotu kullanan aktif olarak insan. Formula 1 aracı kullanan pilot. Şimdi haliyle bunların en elit, yeryüzündeki en yetenekli pilotlar olmasını bekliyorsun. Ama bir bakıyorsun Williams'a yarıştırdıkları insanlar Stroll Strotkin. veya işte şeye bakıyorsun geçmiş sezonda Toro Rosso'nun pilotu kim? Verstappen. 18 yaşında çocuk. Ya tamam yetenekleri bunların başka bir konu. Sadece hani 18 yaşında gelişimini Formula 1'de tamamlaması bekleniyor pilottan. Hani geçmişte bu yoktu. Ya GP2'deydi ya da Formula 2'deydi bu pilotlar. Şimdi onlar birleşti gerçi ama yani bu genç pilotlar açısından bir avantaj olsa da hani ben buna dediğim gibi ben Formula 1'de yine dünyanın en elit pilotlarının yarışmasını tercih ederim. Hani Formula 1 deneme tahtası değil yani.
Ama Williams'ın Stroll ve Sirotkin'i yarıştırmasında
bir sebep para olsa da yani
maddi açıdan sebepleri vardı yani.
Edilen, yoksa evet birinci sebepleri para onların. Williams burada bir örnek. Ama sonuç olarak Stroll genç yetenek diye lanse edildi. Kanada performansından sonra.
Evet. Ya Arda diyor ki çocuk parkına çevirdiler Formula 1'i.
Ya biraz öyle yani. Evet çok yetenekli isimler var. Hani şimdi mesela Norris seneye McLaren'de yarışacak. Norris gerçekten yetenekli bir pilot. Ama Van Dorn da zamanında McLaren'e geldiğinde hani büyük umutlarla geldi. Çünkü Van Dorn'u biz seyrettik şeyde Formula 2'de ve gerçekten çok yetenekli bir isimdi. Ama Formula 1'de hiçbir şey yapamadığını gördük. Yani çünkü orası yani Türksel Süper Lig değil burası. Burası Şampiyonlar Ligi. Burada bambaşka seviyede geçiyor yarışlar. Dolayısıyla çok yetenek harcandı burada. Hani Sirotkin'in de baktığımız zaman alt serilerdeki performansına çok da kötü değil. Ama buraya bir geliyorsun. Hani bu seviyede yarışamıyorlar maalesef. Çünkü hazır olarak gelmiyorlar buraya. Yani dedim ki burası Hamilton gibi canavarların olduğu bir lig. Hani burada insan yiyorlar. İşte pilotları buraya atıyorlar. Al geliş diye. Yani olmuyor haliyle. Ocon gibi bir yetenek
gitti. Şimdi de George Russell var.
Şimdi Russell geldi Williams'a. Ben Russell hakkında şeyim hani
Norris.
Russell Norris hakkında aslında çok da olumsuz konuşmadım geçtiğimiz podcastlerde. Ama dediğim gibi Russell'ın performansı tam bir soru işareti. Çünkü burası devler arenası. Ne olacağını bilemiyorum. Umarım sonu Van Dorn gibi olmaz diyelim pilotum.
Peki. Leclerc'ten bahsedelim birazcık. Şimdi Formula 3 ile Formula 2'yi domine ederek geldi. Çok Formula 3 değil de GP3 diyelim. Hamilton ve Vettel geliyor benim ilk olarak aklıma. Buna benzer şekilde Formula 1'e gelenler açısından. Şöyle bir fark var. Hamilton direkt McLaren koltuğuna oturmuştu. Hani baskıyı kaldırabilecek mi, yarış kazanabilecek mi, bilmem ne yapabilecek mi? Bu soruları resmen bir kenara attı ve sürekli podyumlara çıkarak, yarışlar kazanarak son yarışa kadar en büyük favori olarak şampiyonluk yolunda ilerledi. Vettel ise önce yani daha emin adımlarla önce bir sağ verdi bir yarışa çıktı. Daha sonra Toro Rosso ile bir sezon geçirdi. Ve ardından Red Bull'la birlikte şampiyonluklara koştu. Şimdi Leclerc de yine Vettel gibi önce sağ verdi bir yıllık bir yarış geçirip yarış sezonu geçirip daha sonrasında şimdi Ferrari'de yarışacak ve hala şüpheleri olan insanlar işte bu baskıyı kaldırabilecek mi, yeterli seviyede mi, Vettel'e yardım edecek mi, ikinci pilot konumuna geçecek mi gibi sorular akılda oluşuyor. Bunlarla ilgili söyleyeceğiniz neler var? Yani Leclerc yeteneğini ispatladı mı? Yoksa işte Ericsson tam olarak bir kıstas değil, henüz erken, daha göreceğiz gibi daha temkinli yaklaşıyorsunuz.
Bence de bu sene Vettel'e karşı göreceğiz. Ben ilk Vettel yeneceğini düşünmüyorum ama bayağı zorlayacaktır. Aynı şekilde Hamilton'da. Bir de bu sene Verstappen'le kapışmalarını iple çekiyorum.
Peki puanlar çalabileceğini düşünüyor musun Vettel'den veya Hamilton'dan? Yani yarışlar kazanabileceğine dair fikirlerin var mı?
Ben düşünüyorum açıkçası. Yani şeyde de Twitter'da bir anket yapmıştım. 1-3 yarış kazanır diye daha çok çıkmıştı. Bence de 1-3 yarış arası kazanır diye düşünüyorum bu sene.
Peki Arda, senin görüşlerin nasıl Leclerc'in bu
Şimdi
gelişimiyle?
Ericsson bir kıstas değildir. Hani şimdi baktığımız zaman bu seneki Sauber aracı fena değil. Ve Leclerc bu araçta 10 yarışta puan almış. Kalan 10 yarışta da ya DNF olmuş ya da puan alamamış. Ericsson burada bir kıstas değil maalesef. Çünkü Ericsson bütün rakiplerine yenilmiş bir pilot ve hani Formula 1'in alt kategori pilotlarından bir tanesi. Dolayısıyla Ericsson'u yenmek Leclerc'i yetenekli bir, hani Ericsson'u yendiği için Leclerc yetenekli bir pilot diyemeyiz. Hani asıl performansını Ferrari'de göreceğiz. Kendisinin açıklamaları var. Hani özgüvenli açıklamaları var. İşte Vettel'e pilotluk yapmayacağım. Hani şampiyonluk için savaşmaya çalışacağım. İşte Monaco yarışını kazanmak istiyorum gibisinden. Ya açıkçası Formula 1 sürprizlerle dolu bir dünya. Ve ne olacağını dediğim gibi hiçbirimiz bilemeyiz. Kimse bilemez. Ama ben Leclerc'in Vettel'e üstünlük sağlayamayacağını düşünüyorum. Hani ilk birkaç yarışta Vettel'in üstünlük sağlaması durumunda Leclerc'in istese de istemese de ikinci pilot rolüne bürüneceğini tahmin ediyorum. Hani çok zor ihtimal. Hani Leclerc'in ilk birkaç yarışta Vettel'e üstünlük sağlayıp şampiyonluk yarışına dahil olması ve Vettel'in ona yardım etmesi. Hani %10'luk bir ihtimal diyorum. Kalan %90'lık ihtimalse Vettel'in daha iyi işler yapıp hani sezon sonuna doğru Leclerc'in ona yardım etmek durumunda olması. Bana daha olası bir ihtimal gibi gözüküyor açıkçası. Yani göreceğiz. Ben Leclerc'in yarış kazanma muhabbetine gelirsek yani bence Monaco yarışını kazanabilir. Neden olmasın? Sonuçta kendi memleketi. Yani duygusal yaklaşacak.
Evet. Ben de birkaç şeyler söyleyeyim bununla ilgili. Leclerc'in açıklamaları özellikle çok böyle aklı başında, hani biraz iddialı ama aynı zamanda da temkinli. Nasıl ikisi bir arada oluyor bilmiyorum ama bu şekilde açıklamalar yapıyor. Ben Leclerc'in açıkçası çok sağlam adımlarla geldiğini düşünüyorum ve ilk birkaç yarışta, bunu sürekli tekrar ediyorum ama ilk birkaç yarışta biraz tökezlese bile daha sonrasında açılacağını, işte doğru ayarları bulup araca alışarak iyi performanslar ortaya koyacağını inanıyorum. Yarış kazanır mı? Bence kesinlikle kazanır. Kesinlikle galibiyetler alır. Şampiyonluk yolunda işte Hamilton ve Vettel'den puanlar çalabileceğine inanıyorum. Ferrari daha üst sıraları, yani işte Raikkonen'in başardıklarından daha fazlasını yapabileceğini de düşünüyorum. Hani tahmin olarak. Tabii burada işte Vettel'i geçer mi geçemez mi, bu birazcık Ferrari'nin tutumuyla alakalı bir şey olacak. Eğer ki Vettel bu sezon yaptığı hataları biraz daha devam ederse Ferrari işte yeni gözdesi olan Leclerc'e daha ayrıcalıklar, toleranslar gösterebilir. Bu da Leclerc'i Vettel'in önüne taşıyabilir ama bunun haricinde pek mümkün görünmüyor Vettel'i geçmesi. Benim görüşüm bu yönde. Bakalım, hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. İnşallah başarılı olur.
Şimdi şöyle de bir durum var, ben eklemek istiyorum. Şimdi Vettel 2015 sezonundan beri Ferrari'de yarışan ve Ferrari'ye şampiyon gelmiş bir pilot. Yani 2013 sezonunun son 4 yılının şampiyonu olarak 2015'te Ferrari'ye geldi ve büyük umutlarla geldi. Tifosiler artık hani Vettel'in son sezonu olduğunu farkındalar, başarısız olması durumunda. Ve Leclerc'e karşı gerçekten çok büyük umut besliyorlar. Bu sadece hani taraftar grubu için değil, ben muhtemelen mekanikerler için de bu durumun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Takım için de aynı şekilde. Yani şu bahsettiğim %10'luk ihtimalin gerçekleşmesi halinde, yani Leclerc birkaç yarışta veya sezon ortasında Vettel'i geçebilecek seviyede iyi işler yapmaya başladıktan sonra ben takım tarafından birinci pilot rolüne bürüneceğini ve takımın bütün gelecek planını Leclerc'e kaydırabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ihtimal de düşük olsa da var yani. Çünkü taraftarın çok beklentisi var, takımın çok beklentisi var Leclerc'ten. Hani bu sene olmasa da en azından gelecek açısından, hani Ferrari'nin yeni şampiyonu diye lanse ediliyor biliyorsunuz. Yani evet. Vettel'in işi de çok kolay olmayacak açıkçası bu sene. Çünkü karşısındaki rakip hani sürüş açısından olmasa da psikolojik açıdan çok güçlü bir rakip. Psikolojik açıdan dediğim, arkasında inanılmaz bir destek var çünkü. Yani Vettel'in bu sene mental olarak çok daha sağlam durması gerekecek Leclerc karşısında. Bu sene tek rakibi Hamilton olmayacaktır yani. Leclerc arkasındaki desteği kullanabilirse, arkasına aldığı rüzgarı götürebilirse, yani niye bu ihtimal gerçekleşmesin?
Leclerc bir de çok soğukkanlı. Babası öldüğünden işte 2 gün sonra yarış kazanmış bir pilot yani F2'de. Bir açıklaması vardı. Şimdi babamı gömeceğim, yarın yarış kazanacağım diye. O beni çok etkilemişti mesela.
Evet, ya aklı başında bir pilot. Çok zeki bir pilot.
Evet. Ben mental açıdan çok güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı.
Bu da iyi bir performans gösterebileceğini sinyallerini veriyor belki de. 2007 Alonso Hamilton ikilisiyle benzer olduğunu düşünüyor musunuz?
Biraz benziyor bence ama işte bunu sezonun geri kalanı gösterecek yani. Kim istemez ki 2007 gibi bir sezon olmasını?
Son yarışı.
Benzer olacaktır ama şöyle bir şey var. Vettel Alonso kadar sert değil bu konuda. Yani şimdi Alonso'ya da baktığımız zaman hak veriyorum. Çünkü Alonso son 2 yılın şampiyonu olarak McLaren'e geliyor. Ve McLaren açıkçası gelecek hedefinin Lewis Hamilton'da olduğunu hani açık açık belli etmeye başlıyor bir süre sonra. O zaman niye çağırdınız Alonso'yu? Böyle bir durum var. Hani ki Alonso da 2005 senesinde anlaştı. Bu apayrı bir mevzu ama hani şimdi
orada bir yönetim hatası eksiği olduğu çok bariz hata. Yani.
Şöyle bir şey var. Takımların öz evlatları var. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi Lewis Hamilton'da McLaren'in öz evladıydı o dönemlerde. Evet. Ve dolayısıyla taraftar da takım da üzerine biraz titriyordu. Şimdi aynı şeyin bu sene Leclerc'te de yaşanmayacağının bir garantisi yok. Yaşanabilir. Hani İtalyanlar duygusal insanlardır. Ve yıllardır hasır oldukları bir şampiyonluk var. Takımın içindeki dengeleri bozar mı? Bozabilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama ben Leclerc diyorum. Vettel'in Alonso kadar sert bir karakter olmadığını bildiğim için hani bu savaşa dönmeyecek. Hiçbir zaman ben Vettel'in şey yapmayacağını düşünüyorum. Onu bloke etmeyeceğini düşünüyorum. Hani Alonso'nun yaptığı gibi.
Pit yolunu da engellemesi değil mi?
Ama yani, Vettel'in de sinirlendiği zaman biraz nasıl diyeyim böyle zıvanadan çıktığını görebiliyoruz. Mesela işte Bakü yarışı gibi.
Şimdi radyo konuşmalarında şeyli kalıyor. Yoksa Vettel'in
evet, yarış heyecanıyla. Yarıştan sonra yine eski haline dönüyor ama yarış esnasında hırsından mağlup olabiliyor bazen.
Aynen. Şimdi bununla ilgili olaylar da var ama bu birazcık farklı bir durum oluyor. Yani sonuç olarak evet, pilot da burada şampiyonluk için yarışması, iki pilotun da şampiyonluk için yarışmasıyla Weber'le olan ilişkisi bir değil. Hani 2013 sezonunu baz alırsak Malta 21 olayını. Hı hı. Çok farklı durumlar. Bir savaş olabilir ama bu dediğim gibi çok şiddetli olaylar doğurmayacaktır.
Tamam, o zaman 2019'a geçelim. 2019'da Sauber'i nasıl bir konumda görüyorsunuz? 8.likten öteye gidebilirler mi? Yoksa arkadaki takımların kendilerine yaklaşacaklarını, Toro Rosso ve Williams'ın da bu gruba dahil olabileceğini düşünüyor musunuz? Ege, senin önce fikrini alayım.
Ben 8.likten daha iyi bir sonuç elde edeceklerini düşünüyorum. 5 ya da 6. sırayı alabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Sauber'in, ya pardon, şey, Alfa Romeo'nun desteğiyle. Üstelik Ferrari motoru da gelişmeye devam ediyor diyorlar. Dayanıklılığı evet, arttırmak için çalışmalar yapıyorlarmış.
Yeni motoru kullanacaklar. Daha aynen, güçlü bir motor. Yani bu sene zaten gördük o motorun gücünü.
Ben 5-6'yı atlayabileceklerini düşünüyorum. Raikkonen ve Giovinazzi ile birlikte.
Evet. Bir açıklama vardı Vasseur'un yine. 10. sıradan 8.liğe çıkmak, 8. sıradan 6.liğe çıkmaktan daha zor demişti. Yani son sıralardan kurtulmak, işte orta sıralara yaklaşmaktan daha zor olduğunu düşünüyor. Katılıyor musunuz?
Kesinlikle.
Yani evet.
Ya şöyle söyleyeyim ben de. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz sezonlarına ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. 2018 sezonunsa ne kadar iç açıcı olduğunu görüyoruz. Şimdi de 2018 sezonda takımı sırtlayan kişi Leclerc oldu. Yani aracın performansına uygun pilotaj performansı gösteren pilotları Leclerc oldu. Şimdi seneye iki kat daha avantajlılar. Çünkü Raikkonen gibi bir efsaneyle beraberler. Bir de Giovinazzi gibi gerçekten de yetenekli bir pilotları var. Bu iki pilotun gücünü, bu iki pilotun yeteneğini, araçlarının performansıyla birleştirdikleri zaman 6.lığa 5.liğe çıkacakları çok açık şekilde görünüyor. Çünkü diğer rakiplere baktığımız zaman Williams'ın motoru nasıl olacak? Motordan ziyade aracı nasıl olacak? Bu tam bir soru işareti. Daha iyi olabilirler ama Alfa Romeo'yu geçebileceklerini düşünmüyorum.
Ben Nesko'nun olacaklarını düşünüyorum.
Keza Force India'ya baktığımız zaman bu sene Checo tek başına. Hani Stroll'den bir beklentim yok benim. Çünkü Stroll pilotaj anlamında da bir yetenekli bir pilot değil
Stroll
maalesef.
arkadakileri tutacakmış kaza yaparak.
Yani Checo tek başına sırtlayacak yine Force India'yı. Yani bu sene Ocon'la geçtiğimiz sezonlarda Ocon'la olduğu gibi puanlar alayım falan muhabbeti olmayacaktır. Renault'un ben daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yine 4. sırada kalacaklardır ama daha yüksek puanlarda olacaklardır. Hani bu sene 5. veya 6. sırada olmaları bana daha muhtemel gözüküyor. Özellikle Alfa Romeo'nun takıma yapacağı katkıyı da arttırmasıyla beraber iki yetenekli pilotuyla çok daha iyi işler ortaya koyacaklardır.
Şimdi gelişim hızında şöyle bir şey vardır. Önce bir bayağı bir yükselirsiniz. Sonra bir yerde o durmaya başlar. Yani durmasa bile rakiplerinizle hemen hemen aynı seviyeye gelir. Çünkü hepsi gelişiyor. Hepsi yani ki işte Renault'un, McLaren'ın bütçesi de Sauber'e göre çok daha fazla. Formula 1'e verdikleri önem muhtemelen daha fazla reklam açısından. Dolayısıyla açıkçası ben geçebileceklerini pek düşünmüyorum Sauber'in. İşte belki 7.liğe yükselirler, Force India'yı veya Haas'ı birini ağlayabilirler ama Renault ve McLaren'ı yetişebileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Ama dediğiniz gibi işte Raikkonen'in performansı nasıl olacak? Yaşlı kurt sürprizler çıkarabilir, tecrübesini konuşturabilir. Bunlarla birlikte yine orta sıralarda olacaklardır. Zaman zaman işte geri kalanların en iyisi dediğimiz o 7. sıra veya işte kaza durumlarına göre daha üst sıralarda tamamlayabilirler. Leclerc gibi bir pilotu kaybetmiş olsalar da işte Raikkonen gibi birini kazandılar ve Ericsson'la da Giovinazzi'yi kıyasladığımız zaman Giovinazzi'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani overall olarak daha iyi bir ikiliyle yarışacaklar bence. Yani Sauber'i iyi bir sezon bekliyor bence. Yine işte bir deneyimli, bir de genç çaylak pilotla yine dengeli bir ikili. Aynı şekilde Williams'da da öyleydi. Daha iyi bir ikiliyle sezonu güzel tamamlayabilirler.
Şimdi ben bir parantez açmak istiyorum. Zaten Renault ile yarışmaları çok da mümkün gözükmüyor. Şundan dolayı zaten Renault yılların tecrübesi olan bir takım. Sadece Milenyum'da 6 tane şampiyonluğu olan bir takım. Ferrari'nin de 6 tane şampiyonluğu var yanılmıyorsam. Evet 6 tane şampiyonlukları evet. Var. Bu sene Mercedes 7 yaptı. Renault'un şampiyonlukları 2 sene Alonso'yla. Bir de Red Bull'la beraber Renault fabrika takımı gibi çalıştıkları dönemde Red Bull'la 4 tane şampiyonlukları var. Şimdi gerçekten tecrübeli bir takım. Ben Renault'un dediğim gibi yine 4. sırada kalacağını ama birazcık daha iyi bir puan alacağını düşünüyorum. Şimdi yarışabilecekleri potansiyel takımlar Haas. Şimdi Haas'a baktığımız zaman Magnussen ve Grosjean gibi iki tane çok tecrübeli pilotla yarışıyorlar. Her ne kadar Magnussen çok kasap bir pilot olsa da kabul etmek lazım ki arkadan gelip Magnussen'i geçmek pek de her yiğidin harcı olan bir şey değil. Yani düşünün yılların tecrübesi Checo ile Ocon. Rusya yarışında ne yaptılarsa geçemediler adamı bir türlü. Yani dolayısıyla ben Haas'a üstünlük sağlayamayacaklarını ama puan olarak da yakın olacaklarını düşünüyorum. Ya dediğim gibi 6. sıra bana çok daha olası geliyor. McLaren'i geçme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Hani sonuç olarak Lando Norris gelecek ve Carlos Sainz gelecek. McLaren'in burada tabii yönetimsel tutumu, aracın gelişimlerini ne seviyede ilerletebilecekleri de önemli bir nokta. Ama McLaren'in geçme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak tecrübe abi. Hem bu sene aldıkları bir rüzgar var. Hem iki iyi pilotları var. Hani niye geçemesinler?
McLaren zaten her sene rekabetçi bir araç üreteceğiz deyip düştüğü haller de ortada açıkçası.
Yani 2016'da sadece toparlar gibi oldular. Onun dışında her sene son sıralarda var.
Aynen öyle.
Bir bilgi vereyim. Sauber 2019 gelişimine çok erken başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yazın başlamışlardı. Takımların normalde gelecek sezon için araç gelişimine erkenden başladığını biliyoruz. Ama tabi bu yaza kadar uzanmıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ön tarafta bu sezon için konuşuyorum. İşte Force India gibi, McLaren gibi takımlara Sauber'in ulaşması pek mümkün görünmüyordu sezon içerisinde. Yani yetişse bile buraya harcayacakları para yani çok büyük miktarda olacaktı büyük ihtimalle. Arka tarafına baktığımız zaman da Williams ve Toro Rosso oluyor ve Williams'ın zaten durumu belli. Toro Rosso da hani Red Bull'a Honda motorunu hazırlamakla meşguldü. Sürekli işte yeni motor, cezalar, yeni güncellemeler falan filan diye Sauber'e pek tehdit olabilecek bir takım değildi. Yani 8. sıranın Sauber için neredeyse sezon ortasında kesinleşmişti. Bu da 2019 aracına erkenden çalışma fırsatı sundu. Peki bunun bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz 2019 yılı için?
Yani halkan yol alır diye bir laf var. Neden olmaz? Ben çok bu konuda hani çok teknik detaylara hakim birisi olmadığım için hani ne söylesem çok da derin konuşmuş olacağım. Dediğim gibi erken kalkan yol alır. Daha iyisini başarmak için erken başladıklarını düşünüyorum. Yani bunun dışında da çok da bir yorumum yok bu konuyla alakalı. Erken başlamaları iyi. Şu an zaten en erken başlayan takımlar Red Bull'la Sauber.
Son olarak Raikkonen'den bahsedelim. Ege, sen önce şunu sorayım. Senin bu Raikkonen sevdan nereden geliyor? Biraz kendinden bahset madem podcast'e geldin.
Raikkonen sevdam 2005'te başladı aslında. İlk İstanbul Grand Prix'sini kazandığında. Açıkçası bilmiyordum yani Raikkonen'in kim olduğunu. Küçüktüm. 6 yaşındaydım ilk gittiğimde. Deli Schumacher fanıydım. Araştırdım biraz işte kim bu, neyin nesi diye. Ondan sonra Raikkonen'i de sevmeye başladım yarışları izledikçe. Sonra Ferrari'ye gelip şampiyon olunca zaten gönlüm kazandı yani.
Peki bu sezon nasıl bir performans koyacağını düşünüyorsun?
Ben açıkçası bu seneki Leclerc gibi olacağını düşünüyorum. Ara ara iyi sonuçta renk atacağını düşünüyorum yani grid'e. Bir de araç gelişiminde de daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü en iyi feedback veren pilotlardan birisi Raikkonen.
Evet. Baskı yokken Raikkonen üzerinde daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela işte Lotus dönemi olsun. Daha önceki işte Sauber'deki ilk Sauber dönemindeki başarılar olsun. Katılıyor musunuz buna?
Ben katılıyorum açıkçası ya. Raikkonen rahat adam olduğu için.
Yani Ferrari'de işte Vettel'in kaç galibiyeti var bilmiyorum ama son işte 4 senede. Yani Raikkonen sadece bir tane kazanabildi. Hani bununla belki işte bir bağlantılı olabilir Arda.
Şimdi Raikkonen'in ben herhangi bir şekilde baskı altında kaldığını düşünmüyorum. Hani zaten adamın tekniği arabayı sürmek. Zaten büyük bir fan kitlesi elde etmesinin en önemli sebebi. Bir de gerçekten ne baskı altında kalıyor olması ne de hiçbir şeyi önemsiyor olması. Ama tabii ki de Sauber'de yarışmanın bir rahatlığı var olacak. Yani sonuçta Ferrari senden her ne kadar sadece takımın şampiyonluğu için emek vermeni beklese de hani Raikkonen'den sanmıyorum bir galibiyet beklentilerinin şey olduğunu. Ama senden tek beklentileri işte aracı takımımızı bu sene şampiyon olması için yardımcı olma. Ama şimdi Sauber'de işler tamamen değişik. Yani bu Sauber'in senden tek beklentisi aracın daha iyi seviyeye gelmesi ve ileriki sezonlarda daha iyi başarılar elde edebilmesi için bize geri bildirim verme. Hani şimdi Raikkonen'in zaten kafası rahat. Çok daha rahat olacak. Ve hani kafasına göre sürecektir. Ki zaten Raikkonen kafasına göre sürdüğü zaman neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz. Leave me alone, what I am doing yani. Aynı what I am doing. Ondaki. Dediğim gibi baskısı zaten baskı altında kalmayan bir isim.
Yani ya ben tabii baskı biraz yanlış oldu ama hani baskıdan ziyade böyle büyük takımlarda hani çok da şey olamadı yani benim görüşüme göre. Başarılı olamadığını düşünüyorum.
Ferrari performansı eleştiriye açık açıkçası. Hani sonuçta bu sene gördüğümüz gibi şeyde Motorsport'un anketinde bir ara Raikkonen birinciydi. Nasıl bitti sonuç bilmiyorum ama hani bayağı bu senenin en iyi pilotu Raikkonen seçmişler. Yani Raikkonen maalesef biraz şey duygusal davranıyorlar.
Bence. Şimdi
biraz duygusal davranıyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Hani burada Raikkonen fanlarına bir şey demiyorum. Sonuçta hani bu adamın sevilme sebebi şey değil. Pilotajı değil. Bunu kabul etmek lazım. Bu adamın karakterinden dolayı seviyorlar ve dolayısıyla biraz duygusal yaklaşıyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Ama Raikkonen'in bu senenin en iyi pilot olduğunu iddia etmek biraz tabii ki de abes kaçıyor. Geçmiş sezonlara da baktığımız zaman çok da bir varlık gösterebildiğini söyleyebilir miyiz? Ya yani genelde hani arka sıralarda değildi. Hani ilk sıralardaydı gene 3'teydi, 4'teydi. Takım için gerekeni yaptı. Hani takımın üst sıralarda kalması için gayet çaba gösterdi.
Galibiyete yaklaştığı zamanlarda olmuştu.
Yani Monaco 2017'de hani birçok Raikkonen taraftarına göre sabote edildiği söyleniyor. Bunu Ferrari podcast'inde konuşuruz. Hem Ümit abi de gelecek. Onun da bir fikrini alırız. Ama baktığımız zaman hani Raikkonen'in performansından hani Vettel'den daha kötü bir performans sergiledi. Ama yine de yeterli miydi takım açısından? Evet, yeterliydi. Tifosiler memnun kaldı mı? Evet, memnun kaldılar. Yani Raikkonen, evet, dediğimiz gibi Ferrari inanılmaz başarılı bir pilot değildi ama işin bir de diğer tarafı var. Yani kazın ayağı var ki Ferrari'nin son şampiyonu olması. O yüzden kredisi sonsuz bir isim. Hani bu sene Vettel kaç tane galibiyet alırsa alsın, kaç tane, hatta bu sene şampiyon bile tamamlasaydı, yine de Raikkonen'in ne Monza'daki pole turu kadar ne de Amerika'daki galibiyeti kadar değerli olmayacak taraftar açısından. Hem Raikkonen taraftarları açısından hem Fosiler açısından. Yani çok özel bir isim Ferrari adına. Yani bu geçirdiği sezonlarda Ferrari'ye isteğini verdi mi? Ya bence hani bütün bu 2014'ten beri konuşalım. Bu geçirdiği 4 sezonunda 5 sezonunda sayarsak sadece Amerika galibiyeti bile Fosiler'e yeterlidir. Raikkonen'in ne kadar büyük bir isim olduklarını iddia etmeleri için. Ki hakları da var dediğim gibi. Seneye peki, göreceğiz bakalım. Ben Raikkonen'in yine dediğim gibi baskı altında olmadığı için çok rahat yarışlar çıkartacağını ve belki de şansı olursa sonuç olarak hani pilotaj gerektiren pistlerde belki podyum bile kovalayabileceğine inanıyorum. Sonuçta Raikkonen çok büyük bir isim. Şu anda çok büyük, tartışılmaz en büyük isimlerinden birisi gelmiş geçmiş. Hani dünyanın en iyi 15-20 Formula 1 pilot arasında Raikkonen'i çok rahat şekilde sayabilirsin ki ben Ekşi'deki eski entry'leri de okuyorum. Hani genelde söylenen şey, yani Schumacher'in başına bela olacak çocuk tarzında. Şey söyleyenler de vardı. Ferrari'nin gelecekteki şampiyonu daha 2005 senesinde. Yani dediğim gibi Raikkonen çok büyük bir pilot. Her türlü.
Ben McLaren yıllarını kaçırdığım için çok üzülüyorum ya.
Ya onları ben şeyden seyrediyorum arada. F1 TR'den.
Evet, ben de bir ara izlemek istiyorum bütün yarışlarını McLaren'deki.
Devam ediyor olması da çok güzel. Yani İşte o bizim eskiden izlediğimiz pilotlardan artık kimse kalmadı. İşte Raikkonen'in de eğer Ferrari'den sonra emekliye ayrılsaydı herhalde birçok taraftar böyle F1'i bile bırakabilirdi yani.
Peki, ya Raikkonen kitlesini yanında taşıyan bir isim. Hı. Ya şu an herhalde bütün Formula 1 taraftarlarının sevdiği de tek pilottur herhalde. Ben Raikkonen'i sevmeyen hiç kimseye rastlamadım açıkçası. Çok nadir yani denk gelmişimdir. Hani İster Renault fanı ol, ister Ferrari ol, ister McLaren fanı ol, Mercedes ol, ama Raikkonen'e herkesin bir sempatisi mutlaka var.
Ya Formula 1'e renk katan bir isim olduğu belli.
Aynen yani öyle.
Sadece yani pilotajı
olması, değil. Olması bence çok güzel. Hani ben inşallah bir 2-3 sene daha yarışır diyorum.
Ya bunda kimseyle sorun yaşamamasının da çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum ya. Ben hiç hatırlamıyorum evet, yani bir takım arkadaşıyla doğru, böyle tartışmasının olduğunu.
Doğru. Çok geçimli bir pilot. Peki Giovinazzi ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şanssız bir pilot. Yani 24 yaşına geldi. Çok büyük ümitlerle yine Formula 2'den çıkmıştı ama of, koltuk fırsatını bir türlü yakalayamadı. Şimdi de işte Sauber'de yarışacak ama takım arkadaşı da Raikkonen olacak. Yine zorlu bir challenge onu bekliyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Giovinazzi ile ilgili?
Ya şöyle,
birçok kişi de yine Ferrari koltuğuna oturup ileride şampiyon bile olabileceğine inanıyorlar.
Ya şöyle, şimdi Raikkonen'in birinci amacı Sauber'e gelmesindeki genel olarak takımı geliştirmek, yani takımı şey yapmak. İlerleyen yıllarda çok daha iyi bir seviyeye getirmek. Dolayısıyla bu sene Sauber motor güncellemelerini, yani ceza gerektiren güncellemeleri, büyük güncellemeleri genelde Raikkonen'in aracını deneyecektir. Cezayı genelde Raikkonen yiyecektir. Giovinazzi'nin belki de puan olarak daha önde bitirme ihtimali ben yüksek görüyorum. Ama işte genç bir pilot. Yani Raikkonen'den beklenti de zaten sadece aracı geliştirmesi yönünde. Ve Giovinazzi aracın üstüne çıkarsa, aracın limitlerini aşarsa ilerleyen dönemde hani Vettel'in de bu sene şampiyon olamamasıyla hani 2020'de Ferrari koltuğu için bir aday mıdır? Yani böyle bir ihtimal de var tabii.
Peki. Giovinazzi geçebilir mi diyorsun? Eğer bu şartlar oluşursa.
Ya şöyle dediğim gibi Sauber'in büyük ihtimalle hani bütün şeylerini, bütün teknik değişikliklerini Raikkonen'de deneyeceğini varsayarsak böyle olacağını düşünüyorum. Raikkonen'in de buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum. Neden olmasın? Yani sonuçta daha avantajlı başlayacaktır. Ama pist üzerinde hani eşit koşullarda geçebilir mi? Raikkonen tecrübesi üstün gelir diyorum ben böyle durumlarda.
Peki Ege, senin fikrin ne? Giovinazzi ve Raikkonen ikilisinden hangisi daha önde bitirir? Puan anlamında.
Arda'nın dediği şartlar oluşursa kesin Giovinazzi bitirir diye düşünüyorum. Ama şu şartlarda tabii Raikkonen geçer ama bir de Raikkonen'in yanında ben çok gelişeceğini düşünüyorum. Çok şeyler öğreneceğini düşünüyorum yani. Giovinazzi'nin.
Evet. Sıralama performansı da belirleyici olacaktır muhakkak.
Evet.
Peki. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa programı kapatabiliriz yavaştan.
Aynen. Bir saattir konuşuyoruz yaklaşık.
Bir saat değil ya. Daha kısa sürdü aslında.
Aynen.
Sana bir saat gibi gelmiş
bayağı
olabilir.
Bayağı olduğumuz için. Yok şeyde podcast ne zamandır açık bilmiyorum da.
Bir saat 4 dakika şimdi, olmuş.
Evet konuşma evet. Yaklaşık 1 saat 5 dakikadır bende de açık.
Peki ikinize de teşekkür ediyorum. Ege sen de programımıza renk kattın.
Ben teşekkür haftaya, ederim.
Evet. Haftaya hangi
konuşacağız? Force India ile devam edeceğiz.
İyi bakalım. Tamam. Görüşmek
evet,
üzere.
Force India podcastinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.